Mantık Uttayır, 10. ayrım, sayfa 91. Ya da bugünkü gibi seni görmeye tahammül etmez, sensiz bu ülkeden kaçar gider. Kâbe'de itikafa girer ve senin varlığını eteklerimizden silker atarız. Şey kendisine dedi ki, benim gönlümün derdi çoktur. Nereye gitmek istiyorsanız bir an önce çekip gidin. Ben hayatta oldukça kilise ve canıma canlar katan Hristiyan kızının yanımda olması bana yeter. Sizler hürsünüz ve bu işten anlamazsınız. Çünkü benim duçar olduğum belaya duçar olmadınız. Eğer sizler de bir an bile benim gibi aşk derdine düşmüş olsaydınız, her gamımda dert ortağım olurdunuz. Ey aziz dostlarım, geri dönün. Ben daha başıma nelerin geleceğini bilmiyorum. Eğer benim hakkımda o ayaktan düşmüş avare nerede diye sorsalar, doğruyu söyleyin. Kendilerine deyin ki, gözleri kan, ağzıysa zehirle dolu, zamanın ejderhasının ağzında kaldı. O İslam pirinin kader yüzünde uğradığı bu dertlere dünyada hiçbir kafir razı olmaz. Ona uzaktan bir Hristiyan'ın saçını gösterdiler, takatini elden verdi, aklından, dininden ve şeyhlikten oldu. O kızın zülfü halka gibi boynuna geçti ve şeyhi halkın diline düşürdü. Eğer birileri beni kınayacak olursa kendisine deyin ki, bu yolda nice insanların ayağı kayar. Başı ve sonu olmayan böylesi bir yolda kimse hileden ve tehlikeden amanda olmaz. Şeyh bunları söyleyip dostlarından yüz çevirdi ve domuz çobanı olarak domuzlarının yanına koştu. Dostları şeyhlerinin derdinden o kadar ağladılar ki gah öldüler gah dirildiler. Sonunda Kabe'ye doğru geri döndüler. Yürekleri yanıyor, bedenleri eriyordu. Şeyhleri Hristiyan kızının uğruna dinini elden verdi ve Rum diyarında tek başına kaldı. Şeyhin müritleri utançlarından dolayı şeyhlerinin halini kimseye söyleyemediler ve şaşkın bir şekilde bir köşeye saklandılar. Şeyhin Kabe'de dirayetli bir müridi vardı. Şeyhe olan iradeliğinden her şeyden el çekmişti. Gözü açık iyi bir kılavuzdu. Şeyhi ondan daha iyi tanıyan kimse yoktu. Şeyh Kabe'den ayrılıp yola çıkacağı zaman o orada hazır değildi. Bu mürit geri geldiği zaman şeyhin oturduğu mekanını boş buldu. Müritlerden şeyhin durumunu sordu. Onlar da şeyhin başından geçen bütün olayları anlattılar. Kaza ve kaderin şeyhin başına getirdikleri şeyleri bir bir kendisine söylediler. Dediler ki, Hristiyan kızı onu saçının bir teliyle bağladı. Yüzlerce taraftan şeyhin imana giden yolunu kapattı. Şeyh şimdi o kızın zülfü ve beni ile aşk oyunu oynamakta, hırkasını yaktı. Artık geri dönmesine imkan yok. Allah'a ibadet etmekten tamamen el çekti. Şimdi domuz çobanlığı yapıyor. Onun şimdi birçok derdi var ve beline dört parça zünnar bağlamış. Gerçi şeyhimiz bir zamanlar din uğrunda çok çalıştı. Lakin bugün eski bir Hristiyan'dan farkı yok. Şeyhin o müridi bunları işittiği zaman şaşırdı. Yüzü sarardı ve zar zar ağladı. Müritlere dedi ki, ey hak yolunda olgunlaşmamışlar. Vefakarlıkta ne ersiniz ne de avrat. Böyle bir günde işten düşmüş dosta yüz binlerce dost gerek. Madem sizler gerçekten şeyhinizin dostuydunuz, neden ona yardım etmeyi seçmediniz? Utanın, dostluk bu mudur? Hak bilirlik bu mudur? Vefakarlık bu mudur? Şeyh beline bağlamak için zünleri eline aldığı zaman sizler de zünleri elinize alsaydınız. Bilerek kendisini terk etmemeliydiniz. Hep birlikte Hristiyan olmalıydınız. Bu yaptığınız ne dostluğa ne de vefaya sığar. Bu münafıklıktan başka bir şey değildir. Dostuna gerçek dost olan kimse, dostu kafir olduğunda kendisiyle birlikte kafir olandır. Gerçek dost kötü günde belli olur, iyi günde yüz binlerce dost bulunur. Şeyh, ejderhanın ağzına düşünce, hepiniz ad ve san uğruna şeyhi terk ettiniz. Aşk, kötü ad ve san üzerine bina edilmiştir. Bundan kaçmak hamlıktır. Diğer müritler dediler ki, senin bize söylediklerini ve hatta bundan fazlasını bile o zamanlar şeyhe söyledik. Hepimiz sevincinde ve üzüntüsünde kendisiyle birlikte kalmayı azmettik. Zühdü atıp rüsva olmayı alalım, dinimizi atıp Hristiyan olalım dedik. Lakin yol erbabı şeyh hepimizin bir bir yanından ayrılmamıza uygun gördü. Şeyh bizim dostluğumuzdan bir fayda görmeyince hepimizi çabucak geri döndürdü. Biz hepimiz onun emriyle geri döndük ve olayı saklamadan olduğu gibi sana anlattık. Bunun üzerine o mürit diğerlerine dedi ki, eğer işlerinizde bir hayır olsaydı, yeriniz Hakk'ın dergahından başka bir yer olmaz ve tüm vücudunuzla onun huzuruna çıkardınız. Hakk'ın huzurunda yalvarıp yakarmada her biriniz öbürünü geçerdiniz. Hak Teâlâ da sizleri böyle kararsız görünce lütfedip şeyhe bir daha hidayet verirdi. Şeyhinizden yüz çevirdiniz, peki neden hakkın kapısından geri döndünüz? Müritler bu sözleri işittikleri zaman hiçbiri acizliğinden başını kaldıramadı. O mürit dedi ki, şimdi utanmanın hiçbir faydası yoktur. Madem ki durumlar böyle, çabuk kalkıp gidelim. Hak dergahında lazım olan şeyleri yerine getirelim. Yalvarıp başımıza topraklar saçalım. Hepimiz kağıttan gömlekler giyinelim ve birlikte şeyhimizin yanına geri dönelim. Hep birlikte Arap diyarından Rum diyarına doğru yola koyuldular. İtikafa girip gece gündüz gizlendiler. Her biri Hakk'ın dergahında yüz binlerce defa şefaat dilediler ve ağlayıp inlediler. Aynı şekilde hepsi 40 gün 40 gece Hakk'ın dergahında kaldı ve yalvarıp yakardı. Hiçbiri 40 gün 40 gece bir şey yemedi ve uyumadı. Ne ekmek yediler ne de su içtiler. Bu temiz kavmin yalvarıp yakarmasından semada büyük bir gürültüdür koptu. Yeryüzündeki ve gökyüzündeki yeşil giyinmişler bu yalvarmalardan dolayı gök rengindeki matem elbiselerine büründüler. Sonunda bu dervişler safının önündeki o müridin dua oku hedefine vardı. 40 günden sonra o temiz mürit halvetteyken kendinden geçip cezbeye geldi. Seher vakti miskler saçan bir yel esti. Alemin hakikati gönül gözüne aşikar oldu. Mustafa'yı gördü, ay gibi geliyordu. Siyah saç örgülerini iki omuzuna salmıştı. Güneşe benzeyen yüzü Hakk'ın gölgesiydi. Yüzlerce alem saçının bir teline vakıf olmuştu. Salına salına yürümekte ve tebessüm edip durmaktaydı. Onu gören kendisinden geçerdi. O mürit Resulullah'ı görünce yerinden kalktı ve kendisine dedi ki, ey Allah'ın Resulü, elimden tut. Allah yolunda halka yol gösterensin. Şeyhimiz yoldan çıktı, ona yol göster. Hazreti Mustafa kendisine dedi ki, ey yüce himmetli derviş, git şeyhinin yanına, kendisini o bağlardan kurtardım. Senin yüce himmetin yapması gerekeni yaptı. Ses çıkarmadan şeyhi yola getirdi. Eskiden beri Hak Teâlâ ile şeyhin arasında kara bir toz bulutu vardı. Şeyhinin önündeki o toz bulutunu çekip aldım ve kendisini zulmet içinde bırakmadım. Şefaat için bir katre çiğ tanesi saçtım, bu onun bütün ömrüne yayıldı. Şimdi o toz bulutu ortadan kalktı, tövbe kabul edildi, günah yok oldu. Yakinen bil ki insanın yüzlerce alem kadar günahı bile olsa bir tövbenin harareti bunu eritip yok eder. İhsan denizi dalgalanmaya başladığı zaman erkeğin de kadının da günahını yok eder. Mürit bu mükaşefenin sevincinden kendisinden geçti ve öyle bir feryat etti ki gökyüzü coştu. Bu olayı bütün müritlere anlattıktan sonra müjdeyi verip yola azmetti. Koşar adımlarla ağlayarak diğer müritlerle birlikte gittiler ve şeyhin domuzları güttüğü yere vardılar. Şeyhlerini gördüler, ateşleri düşmüş lakin kararsızlık içinde hoş bir hale gelmişti. Şeyh hem kilise çanını alıp atmış hem de belindeki zünleri açmıştı. Hem Hristiyan külahını atmış hem de Hristiyanlıktan gönlü arınmıştı. Şeyh uzaktan müritlerini nurlar içinde gördü, kendisini de nursuz buldu. Utancından bedenindeki elbiselerini parçaladı. Acziyet eliyle başına topraklar saçtı. Gah bulutlar gibi gözlerinden kan yağdı, gah tatlı canını feda etti. Gah ahından feleğin perdesi yandı, gah hasretinden bedenindeki kanı yandı. Kur'an'ın ve hadisin hikmetli sırlarını gönlünden tamamen silmişlerdi. Bütün bunlar bir anda yeniden aklına geldi ve cehaletten ve çaresizlikten tekrar kurtuldu. Kendi haline iyice bir baktıktan sonra secdeye kapanıp ağladı. Gül gibi gözünden akan kanlı yaşlara bulanmış, utancından terler içinde kalmıştı. Müritleri onu böyle gördükleri zaman hem üzüldü hem de neşelenip sevindiler. Hep birlikte şeyhin yanına vardılar ve bu durumun şükrü için canlarını feda ettiler. Şeyhe dediler ki, ey sırlar perdesini açan, güneşinin önündeki bulutlar kenara çekildi. Küfür yolunun üstünden kalktı, yerine iman oturdu. Rum diyarının putperesti Allah perest oldu. Aniden kabul denizi dalgalandı ve Resulullah sana şefaatçi oldu. Artık zaman şükretme zamanı. Hakk'a şükret ve matemi bir tarafa bırak. Allah'a şükürler olsun ki o karanlıklar denizinden güneş gibi aşikar olan bir yol açmıştır. Aydınlığı karanlığa çeviren Allah bunca günaha karşılık tövbe kapısını açtı. O tövbe ateşini yakar ve o ateş ne var ne yok her şeyi yakıp yok eder. Hikayeyi kısa keselim. Artık oradan ayrılıp yola koyulma zamanı gelmişti. Şeyh gusledip yeniden hırkasını giydi ve müritleriyle birlikte Hicaz'a doğru yola çıktılar. Bu olaydan hemen sonra o Hristiyan kız rüyasında kendisinin yanına güneşin düştüğünü gördü. Sonra güneş dile geldi ve kendisine, "Şimdi sen de şeyhin peşi sıra yola düş. Onun dinini kabul edip yolunda toprak ol. Ey onu kirleten, onun temizliği ol." O samimi bir şekilde gittiğin yola girmişti. Sen de hakkıyla onun yoluna gir. Sen onu yoldan çıkarmıştın, şimdi sen onun yoluna gir. O yoluna girdi, sen de o yola gir. Yol kesiciydin, bundan sonra şeyhin yoldaşı ol. Nice zamandır haktan habersizsin, artık hakkı derk et. Hristiyan kızı uykudan uyanınca gönlü güneş gibi nurlanmıştı. Gönlünde çok garip bir dert peydahlandı. Bu dert talepten kendisini kararsız kıldı. Sarhoş canına bir ateştir düştü. Elini gönlünün üstüne koydu, gönlü elinden düştü. O, bu kararsızlığın canına ne biçim bir tohum ektiğini bilmiyordu. Öyle bir şeye duçar olmuştu ki, bir hemdemi bile yoktu. Kendisini şaşılacak bir alemde görüyordu. Öyle bir alem ki, yol için bir nişandan bile ariydi. Bu alemde yapılması gereken tek şey, susup konuşmamaktı. Bütün o naz ve nimetlere rağmen şaşılacak bir şey ki gözyaşları yağmur gibi yağıyordu. Feryat etti, elbiselerini yırtarak dışarı fırladı ve başına topraklar saçarak kanlar içinde koştu. Dertli bir gönül ve kudretsiz bir bedenle şeyhin ve müritlerinin peşinde koşmaya başladı. 10. ayrımın sonu, sayfa 99.